Ayrım 10.
Ben de kaymağa batırarak yiyorum. Gerçekten harika bir şey. Al beni yaro, tadına bak. Almadım ve hemen bir bahane bularak ayağa kalktım. Oradan kaçma arzusuyla doluydu. Bizi uğurlayan adama bile zorlukla veda ettim. Dışarı çıktık. Saraydan. Hüseyin düşünceli bir yüzle bana bakıyordu. Ne? Diye sordum. Şu adım saraydan, diye açıkladı. Uzun beyaz kavuğundan ve kenarı kürklü yeleğinden belli. Hangi hadım? Diye sordum tekrar. Bu pazarda o kadar çok şey vardı ki neyi gösterdiğini anlayamamıştım. Şu adam, dedi. Ebu İsa'nın yanında oturan. Onu fark etmedin mi? Yanından geçtik. Ebu İsa'nın oğlunun ona getirdiği nargileyi tüttürüyor. Nereden fark edecektim? Benim aklım bambaşka bir yerdeydi. Dönüp baktım ama gördüğüm bana hiç de ilginç gelmedi. Nargileden tüten dumanın gerisinde, kulemsi kavuğunun altında ekmek hamuru gibi solgun, beyaz yüzüyle bir adam oturuyordu. Dikkatsizce dokunulursa toz olup uçacak gibiydi. Arkadaşımın yanında aceleyle yürürken ihtiyar bir adımdan bana ne diye düşündüm. 18. Hüseyin ısrar ediyordu. O genç kız hayatından çok memnun. Adam onu dövmesin diye öyle davranıyor. Ebu İsa tüm İslam aleminde tanınan bir tüccardır. Malını incitecek kadar enayi değildir. Esir pazarından çıkmıştık. Hüseyin beni ortasında çeşme olan bir küçük meydana getirdi. Karemsi tuhaf bir amaçtaydı. Yerlerdeki taşların Romalılardan kalmış oldukları belliydi. Ve herhalde o günden bu yana da kimse onlarla ilgilenmemişti. Sucuların, şekercilerin ve kabadayılığa özenen çocukların bağırışları arasında zincirli ayısıyla bir çingene vardı. Uyuşuk, zayıf hayvanın sarı postu uyuz gibiydi. Aptal bakışlarla seyrettiği bu insanlar alemine mutlaka ormandan kaçırılarak getirilmişti. Çingene onu itekleyerek oturttu. Ama bu tek numaraları olarak kaldı. Çünkü hayvan oturur oturmaz herkesi utandıracak bir biçimde pembe cinsel organlarını ortaya döktü ve yalanmaya başladı. Bu seyreden çoluk çocuğu çok eğlendirdi. Ama hiç kimse çingenenin tasına para atmadı. Sanıyorum Hüseyin benim kafamı dağıtmak amacıyla bu gösteriyi bahane ediyordu. Ama bu olanaksızdı. Tam tersine sabrım daha da tükenmişti. Saldırganlığımsa azmıştı. Arkadaşım tam ilerleyecekken geri dönüp adama günün tek meteliğini vermeye kalkınca eline vurdum. Lütfen dedim. Davranış biçiminin kabalığı için özür dileyebilirdim. Ama bunun nedeni için asla. Keseden tek bir pulu bile boşa harcamamalısın. Yarın belki iki katı gerekecek. Hüseyin konuşmak üzere ağzını açtı ama ne demek istediğini asla anlayamadım. Tek gördüğüm küçük kahverengi bir elin onun beline doğru uzandığıydı. El uzandı ve arkadaşımın kesesini kaptı. Hırsız diye çığlığı bastım. Sonra beynime kazınmış bir kelime aklıma geldi. Oğlan! Ve avazım çıktığı kadar bağırdım. Bunu iyi biliyordum. Çünkü Hüseyin bana bunun bir çeşit ağır hakaret olduğunu defalarca söylemişti. Küçük erkek çocuk anlamına gelen bu kelime kavgalarda ağır bir küfür olarak kullanılabiliyordu. Aşk perisi Cupido, topuklarımı ve kollarıma güç vermiş gibiydi. Madonna Buffo'nun fiyatının yarısının, avucumuzda taşıdığımız yarısının bu beter meydancıkta yok olması karşısında yaptıklarım tam tamına lirik bir şairin anlatabileceği biçimdeydi. Hüseyin'i kenara ittim. Kahverengi elin sahibinin çıplak kahverengi bacağına bir çelme attım ve keseyi içinden bir pul bile eksilmeden geri aldım. Bunu anlatmak yapmaktan daha uzun sürerdi. Öylesine çabuk davranmıştım. Ama şair benim çığlığımın sonuçlarını hesaba katamazdı. Meydanı dolduran Türkler hayasızlığını onların orta yerine taşıyan çingeneyi cezalandırmak için zaten bir bahane arıyorlardı. Benim bağırışım bunu vurgulayan bir ses olmuş gibiydi. Gençlerden birkaçı ben onu yakalamadan önce kaçmasını engellemek için yolu kesmişlerdi. Ben muzaffer bir edayla Hüseyin'in yanına döndüğümde onlar sıraya girip cezalandırmanın geri kalanına çoktan başlamışlardı. Durum öyle itiraz edilmezdi ki kara gözleriyle tıpatıp ona benzeyen babası sesini bile çıkartmamıştı. Adam zincirin el verdiğince bir hızla meydandan uzaklaştı. Doğrusu buna hız denilemezdi. Çünkü benim meydandaki çığlığımdan hiçbir şey anlamayan tek yaratık olan ayı oturduktan sonra kendini zar zor toparlayıp ayağa kalkabilmişti. Hüseyin davranışlarımda şiirsel bir şey olduğunu sezmişti. Daha sonra bana öylesine bir teşekkür etti ki Türk cömertliğini ifade etmek için kullandığı Venedikçe kelimeler oldukça yetersiz kaldı. Bir süre ses çıkarmadan kesesinin iplerini sıktı. Bıyıklarını ve sakalını sıvazladı. En sonunda şöyle dedi. Bu genç kadının özgürlüğünü sağlamak senin dünyada en çok istediğin şey. Bundan eminsin, değil mi? Dünyada en önemli şey. Nefes nefeseydim. Bunun nedeni hala bir tehlike olduğunu düşündüğümden değildi. Belki Hüseyin öyle olduğunu sanıyordu ki bu da benim umurumda değildi. Yalnızca sabırsızlığıma gem vurmaya çalışıyordum. Bu kısa, tombul, evine meraklı Suriyelinin böyle umutsuz bir durumu kavramasıysa olanaksızdı. Yapabileceğimiz bir şey var diye mırıldandı. San Marco adına neden duruyorsun? San Marco sözü kılını bile kıpırdatmadı. Daha çok para yapabilirim. 200 kuruş. Belki daha fazlasını. Çok çok daha fazlasını. Çabucak. Belki de Allah izin verirse. Akşam olmadan. O zaman yapalım. Tanrım, hiç zamanımız kalmadı. Hüseyin elini sakalından çekti ve başını salladı. Küçük çingeneyi dövdükleri için hoplayıp zıplayan çocuklardan birinin yakasına yapıştı. Ona hızlı hızlı bir şeyler söyledikten sonra kurtarılmış kesesini açıp üzeri garip şekilde ekmek peynir parası diye tarif ettikleri saçma sapan metal paralardan küçük bir tane verdi. Oğlan fırladı, gitti. Kıymetli paracıklarımızdan bir tanesinin gitmesini sineye çektim. Hüseyin nasılsa bir çare bulacaktı. Gel dedi kolumu çekerek. Bu acayip yerden ayrılmaktan memnundum ama yine de sordum. Nereye? Hamama. Hamama mı? Evde zaten senin hamamın var. Evet, üzerimdeki denizi orada yıkadım. Ama evdeki hamam genel bir yer değildir. Yani hiç anlamıyorum. Kazanmamız gereken 200 kuruş var ve sen gidip hamam sefası yapmak istiyorsun. Benim kabalığımı yumuşatmak istercesine Hüseyin, şaşırabilirsin dedi. Pek çok iş hamamlarda çözümlenir. Siz Venedikliler, Türklerin çok kapalı bir toplum olduğundan şikayet eder ve ticaret sırlarımızı sizlere açmadığımızı, bunun eşitliği bozduğunu söylersiniz. Kim bilir, belki arada bir yıkansanız böyle sırlar olmaz. Büyük, yaygın, geniş bir çarşıda ilerliyorduk. Venedik için Grand Canal neyse, burası da Konstantinopolis için oydu. Yerel kültürün düzeyi açıkça ortadaydı. Pahalı kahvehanelerin tenteleri, kumaşçılar, ağaçlı meydanlarda sayısız cami. Tüm gün çalışan çöpçüler inanılmaz bir titizlik içinde kaldırım taşlarını süpürüyorlardı. Bunu her köşesi fare yuvası çöplüklerle dolu Venedik'le kıyaslayınca hiç gübrelenmemiş bir bahçe geliverdi aklıma. Orada nasıl olur da bir şeyler yetişebilirdi? Ama açıkça görülüyordu ki gübre hiç problem değildi. Atılan her yeni adım kalabalıktan bir başka yüzü getiriyordu insanın gözünün önüne. Dünyanın bir ucundan, bir bu ucundan yüzler. Bazı Türk yüzleri, Rum yüzleri. Hepsinde aynı kararlılık, hayatını sürdürebilme kararlılığı. Ama eğer bir yüzde mutluluk işareti yoksa onda hayatiyet olabilir miydi? Sarayların süslemeleri yolun telaşesine zıt bir oturmuşluk içindeydi. Pek çoğunun tarihi Müslümanların burayı almasından öncelere dayanıyordu. Bir yabancı için buraların zenginlere mi yoksa perişan yoksullara mı ait olduğunu anlamak olanaksızdı. Zengin bir Türk daha çok dar bir arka sokağın dibinde oturuyordu. Bu çelişkili dünyada sadelik eğer görmeyi başarabilirsen büyük bir gösterişi saklıyordu. Konstantinopolis'ten daha fazla ticaretle bütünleşmiş bir başka şehir yoktu. Kemerlerinin altında bir araya gelmiş iş adamlarının konuşup durduğu yollardan geçerek kapalı çarşıya geldik. Bu 8 demir kapıya, sayısız kubbeye sahip büyük pazarda her istediğinizi satın alabilirdiniz. Leblebi de külçe altında. Hatta Türklerin dolambaçlı metotlarını kullanarak bütün başkente istediğinizi sattırabilirdiniz de. Ticari anlaşmaların karma karışık yapısı da daha öncekilerden bir mirastı. Amcam Yakup yüzünden bu konularda bilgim vardı. İslam aleminde faiz yasaktı. Ama bu bile ticareti durduramamıştı. Hiçbir risk olmaması için iki yöntem uygulanıyordu. Birincisi faizsiz borçlanmaydı. Diğeri ise değerli bir şeyleri takas etmekti. At, ev ve hatta bazen bir çift ayakkabı gibi. Mal önce bu borçluya satılıyordu. Sonra da üzerinde anlaşılmış bir yüzde eklenerek borç verene. Kuytu köşelerinde değişik paralarla garip oyunlar oynanan kapalı çarşı bizim amacımıza en uygun yerdi herhalde. Ama değilmiş. Türklerin çapraşık ve karışık yöntemlerini unutmuştum. Hüseyin beni dışarı çıkardı. Yeniden yola koyulduk. Kuzeyi duvarlarla kaplı, ağaçların altında düzensiz mezarların olduğu bir yere gelmiştik. Duvarların arkasını görebilmek olanaksızdı. Ama kırmızı elbiseli yeniçerilerden buranın saltanata ait bir yer olduğu belliydi. Padişahların önüne gelenle yatma alışkanlıklarının sonucu olarak imparatorluğa yayılmış bir yığın saraya gereksinimleri olmalıydı. Kapatmalar ve babasız çocuklar. Böyle cinsel konular Hüseyin'i ilgilendirmiyordu. O daha çok sağ tarafımızdaki camiyle ilgiliydi. Tam öğle namazı zamanıydı. Büyük kubbelerin etrafındaki göğe doğru yükselen minarelerden ezanlar okunmaya başlanmıştı. Mimarı Yakup Şah dedi Hüseyin. 2-3 nesil önceki padişahımız Sultan Bayezid için yapılmıştır. Bu bina ile zerre kadar ilgilenmiyordum ve Hüseyin'in diğerleriyle birlikte ibadet etmek istemesi canımı sıkmıştı. Kaybedecek hiç vaktimiz yok diye ısrar ettim. Allah'la geçen vakit kaybedilmiş değildir dedi. Üstelik tüm dünya Mekke'ye dönmüşken kim iş yapabilir? Venedik'in çanlarını dinlemeyi tercih ederdim. Ben dışarıda meydanda kaldım. Meydanın karmaşası ruhumun karmaşasına yetişemezdi. Yeniçeriler nöbette olduklarından namaza gitmemişlerdi. Güneş minarenin tepesinden dönmüş ve ortalık soluk, erken bir Mart ışığıyla dolmuştu. Bu yumuşak sıcaklık bir soğukluğun üzerine örtüyor gibiydi. Kumrular bu ışığın çiftleşmek için en uygun ortamı yarattığını düşünüyorlardı. Kuşlara özgü bir tavırla kalabalık gruplar eşlere bölünmüştü. Ortalıkta henüz yavru görünmüyordu. Koyu morumsu renkli erkekler ince hu ve kalın pu sesleriyle etrafında dolandıkları dişilerinden başka her şeye karşı kayıtsızdılar. Kuyruklarını kaldırımlara sürtmek bu yaltaklanmanın bir parçasıydı. Tüylerinin nasıl paralanmadığına şaşmıştım. Aksi takdirde bir daha uçamazdı bu zavallı aşk sarhoşları. Bir sürtünme sesi duydum. Sese döndüm. Neredeyse gücü tükenmiş bir kumru derinden gelen huğlar çıkararak adeta kendinden geçmiş bir vaziyette mezar taşının birinin tepesinde yukarı aşağı gidip geliyordu. Bir diğeri ise aynı şeyi bir ağacın dışarı fırlamış köklerinde yapıyordu. Beyaz dişiler hep birlikte erkeklere yüz vermeme halindeydiler. Her zamanki gibi yerlerdeki kırıntılarla meşguldüler. Onlar havalanınca çeşmeden mezarlara, mezarlardan çeşmeye sonuçsuz ve usandırıcı takipçileri bu hu ve pu mırıltılarıyla peşlerinden gidiyordu. Cami kemerlerinde bir yükselip bir alçalan Arapça namelerin arasında birden fark ettim ki bu tüylü kafaların dışındaki tüm erkeklerden kopmuş gibiydim. Bu düşüncenin içinde dallanıp budaklanacaktım. Ama ibadet edenler dışarı çıktı. Cami boşalmıştı. Hüseyin yanıma geldi ve beni caminin batısına, hamamın olduğu yere doğru götürdü. Bu da Sinan tarafından Bayezid için yapılmıştır dedi. Ama hep Hristiyan bir geçmişten yararlanarak. Hamamın girişindeki mermer sütunların süslemelerini işaret ettim. Birbirini izleyen daireler ve ovallerin tamamladığı tavus kuşu motifleriydi bunlar. Belli ki eskiydiler ve Bizans işiydiler. Hüseyin maşallah çekerek benim ses tonumu hoş gördüğünü belirtti. Konstantinopolis'in onların eline geçmesi tabii ki Allah'ın isteğiydi. Bunu anlayabiliyordum. Kay sera sera diyen amcam Jakob da Tanrı'nın gücünü böyle anlatırdı. O meşhum sonu bir kez daha acıyla hatırladım. Hala kabullenememiştim. Şunu da unutma dedi Hüseyin. Buranın en önemli pagan tapınaklarını yakıp yıkanlar Hristiyanlardır. Arkadaşım değerli paralarımızı dağıtmaya devam ediyordu. 19. Hamama girdiğimde beni ilk allak bullak eden görüntü sırtlarında küfelerle ilerleyen köle zinciri oldu. Bunlar suyun kaynar tutulabilmesi için ateşe sürekli odun taşıyorlardı. Gözle sınırlarını göremeyeceğimiz kadar büyük olan binanın kadın ve erkeklere ayrılmış olan iki bölümünün de sıcak suyu tek ocaktan sağlanıyordu. Ama bu aralarında yaşlıların da olduğu kölelerin işini kolaylaştırmıyordu. Yüzümü buruşturdum. Hüseyin'in belirsiz planı işlemezse kim bilir zavallı Sofia Bafo'nun ince narin genç vücudu hangi ağır yükler altında ezilecekti. Hüseyin aklından geçenleri anlamıştı. Güven anlamına gelen bir şekilde elini omzuma koydu ve beni binaya soktu. Bana güven, Allah'a güven dedi. Ve Ebu İsa'ya da güven. Ebu İsa kendi malına zarar verecek bir şey yapmaz. Beni soktuğu ilk oda pek çok küçük odacığa bölünmüştü. Bunların arasındaki alçak duvarlar Sudan lekelenmiş, gözenekleri küflü, zamanın yıpranması içindeki mermerlerle kaplanmıştı. İkimiz birden boş bir odacığa hamle ettik. Hüseyin daha öndeydi. Dostum, sana şunu söylemeliyim ki kölelikle ilgili çok tuhaf bir algılamanız var. Ahlaken bunun yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Ama siz Venedikliler denizlerin en ünlü kölecileri değil misiniz? Kafalarına sarılmış havlularla, bedenleri çıplak, bellerinde kırmızı beyaz çizgili kumaşlarla köleler odacıklar arasında oradan oraya dolaşıyorlardı. Ara duvarın tepesinden rahatlıkla bizi görebilecek kadar uzun boylu bir Afrikalı bana çok sık dokunmuş bir kumaş uzattı. İki ucundan püsküller sarkıyordu. Elimi üzerinde çevresinde dolaştırdım. Hüseyin bölmenin üzerinden konuşmasına devam ediyordu. Rahmetli amcanın da ihtiyar zenci Piero'su vardı. Kumaşı merakla incelemem uzun Afrikalıyı eğlendirmişe benziyordu. Kalın morumsu dudaklarında eğri, alaycı bir gülüş vardı. Kumaşı işaret edip peştemal dedi. Üzerimdekileri çıkarıp ona sarınmam gerektiğini anladım. Bunu yabancıların, özellikle de bu inançsızların arasında yapmaya hazır değildim. Yan odacıklardaki adamların hepsi Türklerin barbar geleneği gereği sünnetliydiler. Bu Afrikalı bile belki usturanın hışmından geçmişti. Kendimi bu gerçeğin karşısında çok rahatsız hissettim. Erkeklik organımın ağırlığı altında eziliyordum. Yine de şunu söylemeliyim ki hamamda bir namus anlayışı vardı. Alaycı bir gülüşle bölmenin üzerinden bakan Afrikalı bile buna uyuyordu ve başını çevirmişti. Bu Hüseyin'in anlattığına göre dinin bir gereğiydi. Aynı hamamda yıkanan erkekler arasında bile bir utanma söz konusuydu. Benzer peştemallerin altında benzer sakatlıklar olduğunu düşünmek beni rahatsız ediyordu. Öylesine aptalca bir korku içimi sarmıştı ki sanki peştemalım belimden sıyrılsa onun içindekini de kaybedecektim. Bu yapmam gerekenlerin hızını oldukça yavaşlatıyordu. O sırada Hüseyin beni çocuksu bir tavırla cesaretlendirip duruyordu. Onun benden uzakta olmadığını ima etmeye çalışıyordu ama bu beni onun da bu yaratıklardan biri olduğu gerçeğinden koparamıyordu. Babanın sağlığında da evde çalışan en az 4-5 kişi vardı. Hüseyin haklıydı ama ona hak verdiğimi söyleyemezdim. Tanıdığım biri olduğunda iş farklıdır dedim. Hatırladığım kadarıyla seni emzirmiş olan dadın da özgür biri değildi ve bu senin onu daha az sevmeni gerektirmemişti. Bu köşeye sıkılmışlıktan bunalmıştım. Kendimi odacıktan dışarı attım. Bana güven veren elbiselerim geride kalmıştı. Hüseyin'i çıplak görünce tuhaf olmuştum. Teni balık solgunluğundaydı. Kadın gibi tüysüzdü de. Üstelik kadınımsı göğüsleri ve koca bir göbeği vardı. En şaşırtıcı olan başıydı. Onu daha önce ya kafasında Venedik işi bir şapka ya da Türk sarığıyla görmüştüm. Tepesinde düğüm gibi bir iz olan kafası cas cavlaktı. İnsanın kafasındaki yara bere izleri de en az çıplaklığı kadar zarafet dışıydı. Afrikalı bize birer çift terlik verdi. Atkıları sedef kaplıydı ve kayıp düşmeyi engelliyordu. Tabanlarında Santa Lucia'nın bayrak makarasındakine benzer koca koca tahtalar vardı. İçin için bunlarla kendimi Pisa'da dolanan bir fahişe gibi hissediyordum. Hüseyin, bu nalınlarla hem soğuk mermere hem de pis sulara basmaktan kurtulursun. Üstelik kayıp düşmeni de engeller diye övüp duruyordu garip tahta terlikleri. Bu arada bana yardımcı olarak belimdeki peştemalın düşmemesi için bir düğüm attı. Hatta ben ayağımdakilere alışmak isterken yürümeme yardımcı bile oldu. Bu iki hareketinden başka benim buraya yabancı olduğumu hatırlatacak başka bir şey yapmadı. O sırada ben bu tavırların artık bana ne kadar alışılmış geldiklerini düşünüyordum. Varlığım Hüseyin'i benim ondan ve odadaki diğer adamlardan rahatsız olduğum kadar rahatsız etmiyordu galiba. Sanırım bu gözlem yetersizliğinin nedeni kafasının başka bir yere, işe yoğunlaşmış olmasındandı. Tam o sırada evden bir köle gelmişti. Herhalde biraz önceki pazarlığımızla ilgiliydi bu. Adamın elinde küçük bir sandık vardı. Bunun yaklaşık bir ay önce Santa Lucia'ya yüklenmiş olan samana sarılmış Venedik camıyla dolu olanlardan biri olduğunu fark ettiğim an saçmalamaktan vazgeçip kendime geldim. Ona bu hamamda bir müşteri bulmanın mı peşindesin diye sordum. Hüseyin güldü ama öyle ya da böyle bir cevap vermedi. Köleye sandığı kendi odacına bıraktıktan sonra yanımıza gelmesini emretti. Pazarlığın da bizim kıyafetimize benzemesi durumunda hamamların ne garip alışveriş yerleri olabileceğini anlamıştım. Bir pazarlıkçının niyetini saklaması gerekirdi. Elbise kıvrımları da buna yardımcı olurdu. Buradaysa... Yine de Hüseyin'in kendi kazancından benim uğruma fedakarlık etmesini takdirle karşılamıştım. Değerli kadehler muhtemelen gerçek fiyatlarının yarısına giderdi burada. Ama yine de bu davranış beni etkilemişti. Cömert ev sahibime karşı daha nazik olmaya karar verdim. Adamının yanımıza gelmesini beklerken Hüseyin laflamaya devam etti. Bir kadırga kölesinin hayatı özenilecek bir şey değildir. Bundan eminim. Dışarıda odun taşıyanların da. O gördüklerin özgür insanlardır. Oduncular onlar. Anlıyorum. Peki o zaman neden o kadar umutsuzlar? Evet, neden umutsuzlar? Özgür bir adamın akşam evine ekmek götüreceği garanti değildir. Oysa sahibi eğer parasını batırmıyorsa bir kölenin böyle bir sorunu yoktur. Özgür bir adam açlıkla, çocuklarının nafakasıyla, büyüklerinin hastalıklarıyla, yaşlılıkla, işin yıpratıcılığıyla savaşmak zorundadır. Bir kölenin sırtında ise bu yükler yoktur. Uzun Afrikalı'ya yine gözüm takılmıştı. Odada ritmini yalnızca kendisinin duyduğu bir Afrika müziğiyle sallanırmışçasına dolanıyordu. Yukarıdan bir eda ile yapmacık bir şekilde tebessüm ediyordu. Tepesine yeniçeri başlığı gibi sardığı havlular ne onun giderek eskimesinin ne de sahibinin paralarının göstergesi olabilirdi. Venedik'teki Aziz Gumarus yatırını anımsadım. Her zaman dolu olurdu. Adaklar dolar taşardı etrafında. O tükenişlerin, yoklukların aziziydi. Ve daha çok da hamalların. Biz ona zanis diyorduk. Bir umutsuzun özgür yaşamı işe yaramadan sona eriyorsa... Tamam anlıyorum, haklısın. Ama Hristiyan ya da Müslüman, siyah ya da beyaz, fırıncının ateşindeki herhangi bir odun gibi atsız bir çabanın içinde yiten, atsız bir beden olmak da bir yaşam demek değildir. Köle ya da özgür, aslında herkes buna dahil. Ben topluma karşı suç işlemişlerin dışında hiç kimsenin kadırgalarda köle olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Buna ev hizmetlileri de dahil değil tabii. Onlar zaten sahiplerinin evinde ve güvenlik içindedirler. Hüseyin'in kölesi sonunda gelmişti. Hüseyin'in özüyle sözünün bir olması doğrusu takdir edilecek bir şeydi. Üçümüz birlikte yan odaya geçtik. Burası da yoğun bir erkek kokusuyla kaplıydı. Tavandaki kubbede yıldız şeklinde bir yığın pencere vardı. Buralardan gün ışığı süzülüyordu. Bizans işi olduğunu sandığım dört aslan başlı çeşmeden dökülen soğuk sular önce mermer zemine yayılıyor, sonra da kenarlardaki küçük kanalcıklardan akıp gidiyordu. Bir köle hizmetkar Hüseyin'in sözlerini haklı çıkarırcasına kırmızı beyaz kumaşların üzerinde uyuyordu. Bu sözler sedeflerin ve tahta topukların mermerdeki tıkırtılarının arasında insana acı vererek yankılanıyordu. Yoksul Kafkas köylülerinin çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını, zengin İstanbullu tüccarlara satmaları öylesine yaygındır ki dostum. Yalnızca kendileri için para sağlamak değildir amaçları. Asıl önem verdikleri, çocukların iyi beslenmesi, iyi giyinmesi, yani zavallı köylerindekinden daha iyi olanaklara kavuşmalarıdır. Bu odada köle Hüseyin'in vücuduna kireçli bir kostik sürdü. İçinde çok az da arsenik varmış. Bunu gözlerime ve ağzıma değdirmemem için beni uyarmaları gerekmiyordu. Hiç kimse beni böyle bir işleme razı edemezdi. Aşağı yukarı 15 dakika sonra köle Hüseyin'i bir midye kabuğuyla temizlemeye başlamıştı. Ve onun doğal olmayan kılsızlığının sebebini anlamıştım. Batıya gittiğinde uygulayamadığı bir modaydı bu. Biliyor musun, Sultanımız Kanuni Süleyman, Allah selamet versin, diğer padişahlardan daha farklı, garip bir iş yaptı. Oğullarının annesiyle evlendi. Genellikle sultanın haremi satın alınmış talihli kızlardan oluşur. Bunların hepsi de valide sultan olabilmek için karda çıplak ayak koşmaya razıdırlar. Tabii büyük bir şey. İmparatorlukta bir kadının ulaşabileceği en yüksek mertebe. Sultandan sonra en yetkin insan odur. Bunda acınacak ne var? Görüyorsun bizim sultanlarımız da köle kadınlardan olmadırlar.